2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Şimdi siz bizi burada görüyorsunuz ama aslında biz yokuz.
Yokuz, ne demek?
Evet, yokuz. Çünkü şöyle bir olay var. Aslında bu videoyu biz baya bir önce çektik. Bunu dürüstçe söylemek istiyorum artık.
Evet, gene evet. Kredi almak için dürüstlük vurgusu yapıyorsun. Biz arkadaşlar, kısaca olay şu. Ben tatildeyim, sen de tatildesin şu vakitlerde. O yüzden erkenden çektik ve geniş kapsamlı konuları konuşacağız.
Bilim konuşacağız, çok anladığımız için.
Evet, o yüzden çok saçma bir program olacak. İyi seyirler.
Şimdi saçma dedin. Ben saçmalığına katılmıyorum çünkü biz aslında biliyorsun her konuda üstün görüşlerimizde. Mesela o beynin ön kısmı demişiz, arkada bir kısımmış o falan.
Hani. Evet, yani şehir planlama konusundaki şeylerimiz.
Ama mesela tartışma yaratıyoruz kamuoyunda. Adam araştırmış, arkada diyorum. Bak, çok önemli.
Yani evet, tabii sonuçta biz kendimiz bilgilenmiyoruz belki ama biz bakmıyoruz araştırıp, ama insanların bakmasına teşvik ediyoruz. Tabii o da güzel bir şey.
Çünkü o şey diyor ya, ben bunlara kesinlikle güvenmiyorum.
bir bakmam lazım.
Ben bunlara kesinlikle güvenmiyorum. Burada
zaten
başka bir şey var.
Bir altyazı çıkaralım bence. Konuşulanların hiçbiri %100 gerçek olamayabilir. Gidin başka bir kaynaktan doğrulayın.
Bilgilerin gerçekliği konusunda evet. Soru işareti var. Mesela şimdi ayın yüzeyinde su bulundu. Kesinleşti, su bulundu.
İçilebilir mi? Bilim bende bu kadar.
Önemli olan içilebiliyor mu?
Evet, içilebiliyor.
Mesela tuvaletli işimiz bitti, bastığında temizliği. Tövbe estağfurullah. Şimdi şöyle bir olay var. Ay'da NASA'nın çok uzun bir zamandır bir üs kurma ve diğer uzak gezegenlere giderken bu üssü kullanma planları var.
Evet.
Deep Space Gateway diyorlar buna. Ve Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın yörüngesine dönüyor ya. Ay'ın yörüngesine dönen daha büyük bir uzay istasyonu planlıyorlar. Buraya gidecek uzay gemisi işte erzak merzak yakıt makıt alıp oradan piu işte Mars'a mı gidiyor, nereye gidiyorsa gidiyor. Ve hatta işin garip tarafı, Avrupalılara baktığımızda 2020 ve sonrasında, özellikle 2050'li yıllarda bu tamamen yerleşecek. 2020 sonrasında ayın yüzeyinde hani böyle ufak tefek yerleşkeler, üsler görebiliriz diyorlar. 2050'de de Ay bir turistik gezi mekanı olacak diyor adamlar.
Evet, bayağı da söylenen bir şey zaten ya.
Ve diyorlar ki hani turistik olarak nereye gittin? Ay, ben Ay'a gittim.
Bir
hani,
hafta Ay'daydık yengenle.
Bir hafta Ay'da öyle bir durum söz konusu. Hani nispeten de olsa bir yer çekimi var sonuçta. Zıplıyorsun falan filan. Böyle
bir şey parkı gibi.
Eğlence parkı gibi. Evet. Yani fantastik bir yer. Bir de abi havaya bak. Neredeydiniz? Ay'daydık biz ya. Yani öyle bir durum söz konusu da, bir zenginlerin gideceği 2050, 2500 yani 2500'lü yıllardan sonra.
2100'de herkes gider abi.
İnşallah bir 50 yıla.
Hatta şey muhabbeti olur. Ay çok bozuldu abi. Eskiden böyle değildi falan diye muhabbet olur. Hayır, yani. Ay'da çayın 18 liraya satılması falan. Bak şimdiden söylüyorum yani.
Bir de öyle bir durum var değil mi işte. Soda içtim 50 lira istedim.
Yani, ay esnafı çok pahalı, çok kazıkçı falan. Tekel ya tabii orada.
Şimdi suyun bulunması şöyle. Aslında su bulunduğu konuşuluyordu. Ama bir türlü ispatlanamamıştı hangi kısımlarda oldu ki Ay'da ayın yüzeyinde özellikle su bulunması çok güçleniyor. Ayın yüzeyi buna çok uygun değil çünkü 100 santigrat dereceye ulaşabiliyor gündüz vaktidir, yani güneşi gören kısımları. Ama kutup bölgelerinde hiç güneş görmeyen kraterler falan var. O kraterlerin iç noktalarında dağınık bir şekilde, yayılmış bir şekilde buzlu kütleleri bulundu. Ve bu da özellikle oraya üs kurulduğunda en azından suyun oradan sağlanabileceğini gösteriyor. Bunu da Hindistan'ın Chandrayaan-1 isimli uzay aracından elde etmişler. Ama uzay aracının bu verileri elde ederken kullandığı cihaz NASA'ya aitmiş. Artık nasıl bir işbirlikleri varsa, biz Ay'a bir şey göndereceğiz, dur biz ona bir çip takalım hani. Tarzında herhalde olabilir. Bir şey oldu böyle, anlaşmalı.
Olabilir.
2008-2009 yılları arasında Ay yörüngesinde görev yapmış bu cihaz. Ve oradan topladığı bilgiler sonucunda, yani ben şeyi çözemiyorum, nasıl bir bilgi topluyor, nasıl bir analiz var. Gerçekten fantastik.
Hayal gücüm şey yapamıyor. Benim aklıma hep Inception filmi geliyor. Oradan hani düşünmeye çalışıyorum. Inception'da böyleydi. Gerçekte de böyle mi acaba diye. Yani en yakın şu an hayal edebildiğim şey. Biz bu programı önce bitirelim.
Ben mesela şeyi hayal yapamadım. Inception'da nasıl bağladın?
Inception diyorum, pardon, Interstellar.
Ha, Interstellar, evet.
Inception beni andı. Rüya gibi geldi her şeyi anlattığında.
Rüyamda bana malum oluyor. Ben kalktığımda falan böyle bir durum var. Yani önemli bir gelişme deniyor. Önemlidir herhalde bilim için. Yani,
programı ilk haberden patladı. Galiba önemli bir bilim.
Mike Pence var. Şu anda nefretle anıyoruz.
Evet.
Evet, isim olarak söylenen herkes geliriyor. Neden? Amerikan başkanının yardımcısı olmadığı zaman da bu konuşuyor. Dediği şeydi 2024'ten itibaren Ay'a dönüyor Amerika demiş. NASA'ya görevi verdik. Trump zaten bir genelge imzalamıştı. Dedi ki Ay görevini açıklıyorum. Çünkü konuşulan bir şey var. Diyorlar ki Trump pek iyi anılmıyor Amerika'da. O da iz bırakan bir şey yapmak istiyor. Yani şu anda konuşulacak bir şey istiyor. Amerika'yı tekrar Ay'a döndüren adam olarak anılmak istiyor. Yani orada büyük bir başarı elde etmek istiyor. En son verdiği emirlerden bir tanesi bir uzay ordusu kuralım.
Evet biliyorum onu.
Hani Ay'a gidin.
Gelecek
tehditlere karşı falan. Yani bak, dış güç dediği zaman Rusya.
Ha öyle mi? Bu ne gücü? Dünya dışı. Ben de adamla ne kadar vizyonu. Bak biz dış güç, bizim dış güçlerimize bak. Bir de adamların dış güçlerine bak diye düşünmüştüm yani. Hani
yok adam uzaylı. Onlar için uzaylı Ruslar. Bir tehlike gelecekse Ruslardan gelecek şimdi.
Ya da Çin'den.
Ya yani şimdi silah sanayini büyütebilmen için bir tehlike lazım her zaman. Gerçi Çin'le Rusya'ya baktım bu da fena ülkeler değil tehlike evet. olarak arz edilecek.
Zaten şey kötü ya. Keşke biraz daha şeyde olsaymışız. Daha Asya'da hani. Şu ortada kalıyoruz ya.
Çok ortada kaldık abi
Avrupa
ya.
Avrupa ile biz şu an böyle bakıyoruz hani ne olacak acaba diye bir sağa bir sola.
Şimdi adamlar diyor ki işte oraya gideceğiz, ineceğiz. Hatta orada uzay üssünün kurulmasında falan yardımcı olacağız. Herhalde onlar bir askeri üs kuracaklar ve turistik tesis olacak.
Olabilir.
Ya da şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ay kimin olacak?
Aa değil mi bir de onun mülk kavgası
tabii
var.
Tabii bir de mülk kavgası var. Ay kimin olacak? Zaten şöyle bir şey var. Ay Pakta Ay Anlaşması diye bir anlaşma var. Bunlar toplanmışlar zamanında. Ay kimsenin değildir diye anlaşma falan imzalamışlar. Hani insan bazen düşünüyor. Türkiye'de var bu arada işin içinde.
Vardır tabii canım.
Yani öyle bir durum söz konusu. Şey demişiz biz de. Ay Paktı'nda tamam biz de tarafsız olduğunu falan şey yapıyoruz. Hani tarafsız duruyoruz. Biz de gitmeyeceğiz.
Peki acaba diğer gezegenlerde bu iş nasıl olacak? Mars'tır bilmem nedir. Sonuçta bir Mars'ta da kolonileşme çabası var ya.
Orada vallahi böyle bir şey var. İşte hani orada şöyle gitti, bir şey var. Mesela değerli madenler bulundu kimin?
Mesela Interstellar'da onu söylemiyorlar. Amerikalılar gidiyor ama yani ne yapacak? Avrupalılar ne yapıyor? Biz ne yaptık?
Zaten genelde şöyle dünya yok olduğunda sadece Amerikalılar kurtuluyor böyle hep beraber.
Ve dünya kurtulmuş gibi oluyor değil mi?
Bir de şey var hani adam utanmadan gösteriyor. Sadece zenginler kurtuluyor.
Tabii.
Hani oraya koşan çoluklu çocuklu zengin insanlar. Genelde de bir fakirin oraya nasıl girebileceği konusundaki maceradır yani o. Evet. Yani genelde öyle. Ama ben gerçekten merak ediyorum. Pasaport mu göstereceğiz Ay'a indiğimizde? Pıs geldin.
Yani sonuçta şöyle, orası bir... Geldikten sonra göstermiyorsundur. Büyük ihtimalle binerken gösteriyorsundur. Yani oraya geldin abi seni yanlış almışız. Şimdi geri dön diyecek halleri yok adamların. Yani birincisi cahil cahil konuştun.
Abi gönderme ya. 4 aydır yoldayız.
Havalimanından hesap et ya. Sen havalimanı uçaktan inince mi pasaportunu gösteriyorsun?
Bir de gelip vatandaşınızı alın mı diyecekler.
Hayır canım sen şimdi uçak kaçak mı bindin? Ne yaptın şeye geçeye?
Ya gitmişsin bizden de olmuş ama fark etmemiş.
Vizen dolmuşsa orada şey konsolosluğa
başlayacak. Ay vizesi falan mı alacaksın ya?
E tabii alacaksın. Senin Ay'a tabii ama kimden alacaksın o ay vizesini? Sıkıntı
İşte
o.
Evet orada kim sahiplenecek değil mi?
İşte orada uzaylıların gelmesi lazım. Yoksa biz kendi aramızda karışacağız yani. Mevzu karışacak.
Merak
bir şey
ediyorum.
Söyleyeyim bak uzaylı bize gerekiyor. Neden? Şöyle bir silahlı bir uzaylı güç bence bizim dünyaya gerekiyor. Çünkü bizim birleşmemiz lazım abi.
Bir şeye dünya karşı değil mi?
Birleşemiyoruz. Yani o filmlerde nasıl oluyor? Uzaylılar geliyor Rusya'sı Amerika'sı Çin'e oturup hani konuşuyor hep beraber ne yapmalıyız ne etmeliyiz diye.
Bir film var ismini unuttum şimdi ya. Uzaylılar gelip böyle dünyanın üstünde sadece duruyorlar.
Şey diyorsun sen. Tom Cruise'un oynadığı filmi diyorsun.
Tom Cruise değil abi ya.
World War.
Yok onu Tom Cruise'unki kadar düşük bir şey bir film değildi. Sıkıntılı.
İyi filmdi be.
Ya Tom Cruise'unkiler şey ya. Genelde aksiyon ya. Sürekli Tom Cruise.
O öyle aksiyon yoktu ya filmde. O filmde sanki üzerine duruyorlar.
Bu son çıkan bir film. Şey bir kadın şey var işte. Arrival. Bir bilimci var. Arrival. Abi Arrival. O çok güzel ya. Bize Arrival gibi
evet,
bir şey lazım.
Arrival güzeldi.
Arrival'da da şey diyor ha. Siz bize gelecekte lazım olacaksınız. Bizi kurtarmak için. Biz sizi o yüzden birleştirdik diyor. Yani çok da şeyimize değilsiniz. Siz bizi kurtaracaksınız. Biliyorsun değil mi uzaylılar?
Evet, evet.
En sonunda ona bağlıyorlar. İzlemediyseniz artık izlemeyin zaten.
İnanılmaz
aslında
bari.
Bu konuya gidiyor.
Spoiler uyarısı verseydin. Buraya bir spoiler yazısı koy bari.
Koyalım. Birazdan spoiler yiyeceksin 5 dakika sonra mı atlı deseydin.
Evet, öyle.
Evet. Ama filmi izlemediyseniz izlemeyin artık burayı da izlediyseniz. Yani kusuruma bakmayın lütfen. Filmin acaba fragmanını da koysak bitse mi film? Hani en azından görüntü.
Aradan çıksın görüntüler yani, olsun. Evet. Sonra filmi yayınlayalım. Bir buçuk iki saat
şey,
daha.
Hani yönetmenin yorumladığı var ya.
Ha, evet şimdi Director's Cut versiyonu.
Director's Cut versiyonu gibi. Bir diğer bilimsel haberimizde Amerika'ya ve Rusya'ya bir didişme var ya. Amerikalılar Rusların uzaya bir silah yerleştirdiğinden şüpheleniyorlar. Bak şimdi Ruslar bunu şöyle açıklamışlar. Uzay aparatları kontrolörü diye açıkladıkları bir cisim var uzayda şu an. Amerikalı senatör çıkıp diyor ki ya diyor bu cismi biz takip ediyoruz. Bir uydu gibi hareket etmiyor. Yörünge değiştirebiliyor. Hareket edebiliyor yörüngede. Ve biz bunun artık bir silah olduğuna eminiz diyor. Çin'de çok enteresan bak burada bir tarihini yazmıştım. 2007 yılında bir test etmiş uydu yok eden uydusuyla. Kendi uydularından bir tanesini yok etmiş uzayda. ve onun parçaları hala tehlike yaratmaya devam ediyormuş uzay boşluğunda.
Şey aklıma geldi, Sovyetler Birliği dönemi. Geçen bir kitap okumuştum, oldu gerçi bayağı da. Orada şey, ilk uzaya çıkma yarışını anlatıyordu. Sovyetler Birliği ile Amerika kapışıyor ilk uzaya çıkmak için. Ve Sovyetler Birliği bayağı bayağı önde. Belki ufak tefek hatam olabilir, genel anlatacağım. Oldu çünkü tam hatırlamıyorum detaylarını. Yani Sovyetler Birliği çok daha yakın uzaya çıkmaya ve o zamanlar bu bir kapışma, hani tüm gözler bunun üzerine, kim evet. çıkacak, kim yapacak falan filan diye. O zaman da işte Sovyetler Birliği'nin çok önemli bir adamı var. Hatta biz bile uzaya çıkma çalışması yapıyoruz o dönemler. 1956 civarı olabilir. Yani bizim de bir bilim adamımız var ve uzaya çıkmak için şey yapıyor, çalışmalar yapıyor. Hatta adam kayboluyor. Bayağı yok. Yani adam çalışma yaparken bir anda kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, ne oluyor, ne bitiyor belli değil. Herif 2 sene mi 3 sene mi çalışıyor ki, fena da çalışmamış, iyi çalışmış yani, bayağı uzay bilim bilmem ne diye. O zamanki dönem çok heveslenmişiz bu işe. Hatta adam kaçırdıktan sonra komple kapatmışız yani.
Şaka hani, gibi ya.
Ya aman boş verin, uğraşmayalım artık bununla falan diye.
Nereye yani, gitti de bir adam şey, aramamışız yani.
Şey, devrim arabaları vardı ya işte, evet. hani tam olacak... Benzin koymadı, olamadı, kaldı falan. O hesap bir durum olmuş zamanında işte. Aklıma geldi o Sovyetler Birliği bilmem neyse Amerika şeyi de. O dönemden beri herifler bir uzay konusunda kim çıktı, kim etti, kim bilmem ne falan kapışıyor.
Şimdi Amerikalılar diyorlar ki bir an evvel bizim de silah geliştirmemiz lazım. Çünkü uydu vuran silahlar geliştirilip yörüngeye yerleştirildiyse eğer bir savaş durumunda.
Çok sıkıntı.
Yani uyduları vurduğun anda zaten iletişim bitiyor tamamen yani. Kesiliyor. İnsansız uçaklar falan öyle her yerde uçamıyorlar yani.
O yüzden uzaya atıyoruz uyduları ama yerin altına da atmak lazım. Çünkü uzaylılar...
Evet, yani inanılmaz bir bilimsel gelişme. Bu arada şöyle bir olay var. Mesela İngilizler şeyin üstünde çalışıyorlar. Yakın bir zamanda uydularla, uydu bazlı değil de karasal yönlendirme. Hmm. Karasal GPS. Hani nasıl yaparız, ona benzer bir şey. Hmm. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda kullanmışlar bir süre. Çok uzun antenlerle, çeşitli noktalardan yaydıkları sinyallerle GPS konum yapmış. Noktalama. Ama tabii ki şimdi dünyanın yapısı gereği düz olmadığı için dünya.
Bak şimdi yeni bir bilimsel tartışma ortaya çıktı. Nasıl düz değil?
Şimdi düz olmadığı için dünya doğal olarak sinyal hemen böyle şeye dağılmıyor. Hani,
ben programı terk ederim Mesut Bey.
Nasıl düz değil Mesut'cum falan diye. Şimdi ben sana kanıtlayayım bir de böyle ortaya.
Abi Türkiye'de insanlar çok tehlikeli. Ben bu konu hakkında konuşmayacağım.
Bana yazan oldu gerçekten ya. Öyle. Oldu siz mu? Bizi nasıl küçümsüyorsunuz diye.
Küçümsemiyoruz esnaf.
Küçümsemiyorum sadece. Sadece enteresan buluyorum kardeş yani. Ben de yuvarlak olduğunu inanıyorum. Neyse. Roketsan Guinness Rekorlar kitabına girmiş.
Roketsan.
Evet, bizim yerli firmamız.
Evet.
Birleşik Arap Emirlikleri için çok namlulu roket atar geliştiriyorlarmış. Üstünde 4 adet 122 metrelik roket kundağı var ve 240 adet 122 metrelik roketi 2 dakika içinde ateşleyebiliyor. Böyle görmen lazım ama tır geliyor. Evet, arkası böyle roket atar şey dolu. Döndürüyor böyle abi çıs çıs çıs çıs diye 4 kilometre karelik alanı yok ediyormuş.
Ne güzel. Neden?
Savaş. Yani şimdi şöyle şey. Bir şey var. Savaş.
Havaya sonuçta... bir şey kaçacaklar herhalde galiba. Çok
gösteri için. Bunu ben aslında bir yıla yakın oluyor. Uydudan çekip göstermişlerdi. Hmm. Suudi Arabistan'da böyle bir cihaz var. Görüntülendi. Bu ne bu olabilir falan diye böyle birkaç yıl önce savunma fuarlarında şeylerine filan forumlarında dolaşıyordu. Zaten ondan sonrasında bir fuarda gösterildi bu. Upuzun bir araç böyle geliyor namlularını filan dikiyor. Ben Roketsan'ın ürettiğini bilmiyordum mesela. Yani bizim için ben çok bilmiyorum. Önemli bir şey. İhracat hangi kalemde olursa olursun çok önemli tabii ama canım. Savunma sanayinde katma değer çok fazla. Yani çok fazla kar ediyorsun satarken. O yüzden savunma sanayinin güçlenmesi önemli ve Roketsan şu anda işte geliştirdiği silahlarla dünyaya örnek olan firmalardan bir tanesi.
Ne güzel.
Mesela en uzak mesafeye giden en etkili lazer güdümlü roketlerden bir tanesi bizde şu anda. Füzelerden bir tanesi pardondur. Bu roket kundağı demiş. Evet, roket güdümsüz oluyor. Füze güdümlü oluyor. Bir de öyle bir ayrımları var bunların.
Ha öyle değil mi? Doğru. Tabii. Ben de onun ayrımı ne diye şey yapıyorum.
Füze güdümlü olan yani ha, bir hedefe, hedef seçiyorsun. Evet, hedefe öyle. Gidiyor işte kanatları manatları oluyor. Roket de böyle sen top mermisi gibi biraz daha. Hani ha. Top mermisinin daha uzak mesafeye gidiyor.
Ben de evde duruyor ya. Kullanmıyorum.
Ben de ne anlama geldiğini bilmediğim için.
Yalnız ateş... ben de öyle şeyim ki haber oradan geliyor şimdi yani. Ben de işte esprilerle falan. Arada böyle varlık göstermeye çalışıyorum. Kusura bakmayın bu şeyde yani. Hani
şimdi ben haberi sunan olduğum için biliyormuş gibi oluyorum bir de değil
evet,
mi?
Evet sen hani.
Biliyormuş gibi konunun uzmanı. Araç...
Evet ya ben çok cahil kaldım. Sanki o devamlı roketlerle füzelerle yaşamış. Ben hiç alakam yok yani. Bende de var roket. Allah Allah arabanın üzerinde geziyorum.
Şimdi gerçekten öyle bir durum söz konusu burada. Şimdi haberi sunarken sunuyorsun detayı veriyorsun.
Bir tane ben sunayım mı?
Sun hadi.
Bir tane ben sunayım mı? Nerede kaldın? Neyse dur ben bir
şu
tane
40 buldum. Yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu kısmında ben de zorlanacağım için
yok,
burada
yok,
bir sürü yer.
Yok yok onu sunamam. O çok ağır. O sende. erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı anlıyor. Al işte, ben de tam cinsiyetçi bir haber geldi. Tüm kadınlardan şu anda özür diliyorum. Bunu ben demedim. Bunu kim dedi abi? Rochester ve Washington Üniversiteleri tarafından yürütülen ortak bir araştırmada ortaya çıkmış bu. Kimdir Rochester ve Washington Üniversiteleri'nde yürüten? Mesut Çelik. Şimdi burada 263 katılımcı ile yapılan çalışmada tüm erkek ve kadın katılımcılar bir ekranda siyah ve beyaz çubukların sağa sola yönelimlerini doğru bilmişler. Bunun için saniyenin onda bir oranında çoğu zaman daha düşük süreler gerekiyormuş hatta. Yani öyle bakacaksın, gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. Kadınlar erkeklere göre %25 ile %75 arasında değişen bir oranda daha az bir sürede algılamışlar bunu.
Şöyle, şu an gördüğünüz video bu. Kendiniz de test edebilirsiniz bu arada. Şu anda ekrana geliyor video. Bir de test için videoyu koymuşlar. Ben izlemek istemedim. Çünkü ben biliyorum ki daha hızlı görüyorum kadınları. Ben... Araştırma zaten bunu kanıtlamış. En işim yani.
Yani hangi kadını baz alarak yaptım bu araştırmayı?
Bakmanın pek bir anlamı yoktu yani. Yorumlardan bir tanesi şu: en çok beğenilen bu yüzden otomobil kullanamıyorlar. Bu arada
bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu konuda, araba konusunda biraz tartışma açmak istiyorum.
Evet.
Yaklaşık olarak bir 6-7 yıldır falan trafikteyim. Benden çok daha trafikte vakit geçirmiş insanlar muhakkak vardır aramızda. Ve İstanbul'da kullanıyorum ki tüm Türkiye'ye genel olarak şeyini çıkarabileceğim bir orta. Şöyle bir konuya fark vardım. Bu bir cinsiyetçi yaklaşım dersiniz demezsiniz bilmiyorum. Erkekler maganda trafikte. Bak, açık ve net. Maganda. Ama kadınlar çok beklenmedik hareketler yapıyorlar. Yani iki fark var. Erkekleri eğitemezsin gibi geliyor bana. Çünkü adam artık 30 yıldır trafikte. Hani eğitilecek bir şey yok. Ama kadının o çok kendini bilmez fevri hareketleri sanki hani doğru bir yön göstericiyle, artık daha usta bir şey mi olur, ablası mı olur, annesi mi olur, ne olur bilmiyorum. Daha usta bir yön göstericiyle halledilebilirmiş gibi geliyor. İki örnek vereceğim. Bu konuyla alakalı şok oldum çünkü bu örnekleri görünce. Şimdi erkekleri anlatmıyorum. Yani hepimiz biliyoruz, trafikte hayvan gibi oradan oraya sollayanı geçtim, bilmem ne yapanı geçtim, bir anda patlatan falan filan. Ya bir sürü magandalık var ve magandalık bence eğitimle tedavi olacak bir şey değil maalesef. Evet. Fakat bunu söyleyeceğim için çok büyük kendim şey altına giriyorum ama söyleyeyim ya, aklıma geldi, ne derler insanlar bilmiyorum. Bir tane hanımefendinin şöyle bir hareket yaptığını gördüm trafikte, şok oldum. Abi E5'teyiz. E5. 80'le falan gittiğim bir yer. Hadi 60'da git minimum. Trafikte yok. Gidiyoruz, akıyoruz. Hanımefendi sağ şeride geçmesi gerekiyor. Tamam, şöyle gidiyoruz. Sağ şeritten de bir AVM'ye girecek. Hatta Optimum, İstanbul'u bilen varsa bilir. Abi sağ şeride geçemedi. Yavaşladı, yavaşladı. E5'e durdu. Orta şeritte durdu sağ şeride geçmek. Şimdi arkasındayım, şok oldum.
Ya ben şöyle bir şey var. Yani
bunun kadınla erkekle alakası yok. Çünkü erkekler de şunu yapıyor. Hani bir anda kırıyor. Ama bak, o erkeğin yaptığı şeylik. Yani biliyor yanlış yaptığını ama gene de yapıyor. Maganlık dedim, anladın mı? Aman ne olacak diye girişi.
Yani
ama
kadının yaptığı çok tehlikeli abi.
Yapılmaması gereken. İkisi de çok tehlikeli ama şöyle bir bana şey geliyor. Bence hanımefendinin yaptığı şeyi, yani bir yanında olsa, belki hanımefendi yeni ehliyet almıştı bilmiyorum. Ya yani bir yanında olsa şey söyleyebilir geliyor. Bunu yapma.
Abi zaten problem şu. Onun ehliyet alabilmesi.
Evet. Abi benim arkadaş, çok affedersin. Ne sen söyle, ben sonra söyleyeyim.
Yani zigzag yapanlar, alkollü araba kullananların da eninde sonunda o ehliyeti tekrar geri kavuşabilmesi.
Yani. Evet. Yani
ehliyete kavuşmak çok kolay. Ehliyetsiz yakalandığında da bir problem yok, biliyorsun değil mi?
Kendi ehliyetini nasıl aldığını hatırlamıyor musun ya? Evet. Kim neye baktı yani? Ben arabayı kullanmaya...
Abi ben debriyaj ayağımı attım, yoktu. Yanımdaki hoca basmış zaten.
Ya ben kötü... Ya bir, zaten ikinci vitesi geçmiyorsun. İki evet. Viteste dönüyorsun, geliyorsun. Şimdi daha zorlaşmış diyorlar
öyleymiş,
gerçi.
Öyleymiş, evet.
Biraz da, ama ne kadar zorlaşayım bilmiyorum. Benim arkadaşım Amerika'ya gitti. Orada bir 4-5 sene kaldı. Çalıştı falan böyle. Şimdi döndü, onunla konuşuyoruz. Ne yapıyorsun, neye döndü diye. Amerika'da tüm Türkler ehliyet sınavından kalıyormuş ilk seferde.
Ama abi zaten orada trafiği görüyorsun. Herkes kanuna uymasa bile çok muntazam akıyor.
Diyor ki zaten öyle şeyler yapıyor ki sana, diyor. Bisiklet yolunun üzerine çıkmak bile dönüşte senin ehliyeti alamaman için sebep, diyor. Yani o mesela dönüyorsun ya sağa doğru. O virajı hangi açıdan aldığın, alırken bisiklet yolunun üzerine çıkıp çıkmadığın, hani kaldırım hangi açıda girdiğin falan, bunların hepsi diyor senin, diyor, şeyi, diyor. Ben ilk seferde, diyor, alan Türk tanımadım daha, diyor yani. Herkes kalıyor, diyor. Araba kullanmayı bilen adamlar bu arada.
Abi bak, ben sana çok basit bir şey söyleyeyim. Normalde sağ şeritten E5 ya da otoyola katılırsın ya. Hı-hı. Dönersin böyle, katılırsın. Orada ters bir üçgen var, içi beyaz. Evet. O ne anlama geliyor biliyor musun? Yol ver demek abi. Şimdi o üçgeni emin ol, trafikte 100 kişiyi durduralım ve soralım bu ne anlama geliyor diye. Kimsenin anlamını bildiğini düşünmüyorum.
Ama kimse zaten
anlamını bilse de adam yavaşlamıyor. Bak, sağ şeritten gitmek, millet mesela yavaş da gitse orta şeritten gider bizde. Neden biliyor musun? Sağ şeritten gitmek o kadar tehlikeli ki. Evet. Otobüsü durur. Hop, birisi emniyet şeridinden kırar. Sağdan katılan adam hız kesmez önüne gelir, tamam mı? Evet. Umurunda değil. Adama yol ver işareti var. O yol verdi, anlamıyor herhalde. Bana yol verecekler diye düşünüyor herhalde. Anlasa da. Adama diyor ki abi otobandan gelene yol ver, diyor. Burası senin öncelikli yolun değil, babanın yolu değil diyor. Hızını kes ve yol ver yani. Öyle bir dünya yok. Kadın erkek şoför kısmında da bilimsel bir tartışma olduğu için şimdi burada ya gözlemlerimizi...
Ya bu arada şey de söyleyeyim. Bak, ya sakın kimseyi falan rencide edip aşağıladığı falan da yok. Buradan çünkü bazen bir şey söylüyorsun. Ben bundan korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim açık ve net yani. Yani söylediğim şeyde bir aşağılanma bir şey yok. Bir şey söylüyorsun. Bazen öyle bir yere çekiyor ki insanlar.
Ha,
o anda seni nereye... Bak şu an videodayız ve ben bunu bazı insanlara nereye çekebileceğini kestiremiyorum. Kestiremediğim için cevap vermiyorum. Sonra cevap veremediğim şu halde havada kalıyor. Ve iş saçma sapan bir noktaya gidiyor. Çok başıma geldiği için not çiziyorum. Yanlış anlamayın. Sadece öyle naçizane saçmalıyorum.
Ama bak yaşadığım olaylardan söyleyeyim. Ben kadınları daha anlayışsız buluyorum trafikte. Daha anlayışsız ve hoşgörüsüzler abi.
Evet o bak, onu ben de...
Bana herhangi bir kadının yol verdiğini bir kere dahi görmedim bak. Yol vermiyorlar abi. Kesinlikle yol vermezler. Ben bunu yaşamıyorum. Ne yolda karşıdan karşıya sivil olarak geçerken yol verdiklerini görüyorum. Ne de arabayla bir yere gideceğin zaman yol verdiğini görebilirsin. Karşı karşıya geldiğin eğer bir kadınsa abi. Sen geri gideceksin. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yani geri gidip bir haksız bile olsa tamam mı? Abi geri git yol ver hiç uğraşma yani.
Evet o doğru söylüyor musun o konuda?
Abi bir gün dönerken bir taksinin geldi birisi bana bir kalktı böyle tamam mı? O da geri geliyormuş gelinmez yoldan her neyse boş ver onu. Abi duruyoruz. Gelen geçmiş olsun diyor. O sokaktan değil bir alt sokaktan dönüyor erkek o. Abi iki kişi söylendi bana sadece çekilin de yol verin de böyle iş mi olurdu falan. İkisi de kadındı. Yani halden anlamıyorlar. Kesinlikle. Abi kaza yapmışım. Bekliyorum yani o zaman polis gelsin. Rapor tutsun diye bekliyorum. Çünkü tartışmam var adamla. Anlatabildim mi? Adam geri gelmiş kabul etmiyor.
Arkadan çarpmış.
Ha şimdi ondan uğraşacağım ya. Ben arkadan çarpmış gözüküyorum. Gelsin polis çözsün sorunu diye bekliyorsun tamam mı? Yok anlamıyor. Gelenler geçmiş olsun abi diyor. Taksiyi gören anlıyor zaten erkek adam. Hani sen ayvayı yedin kardeş diye. Geçmiş olsun deyip gidiyor tamam mı? Kadın şoför bağırıyor. Yani ben bu yüzden gördüğüm için trafikte. Ben daha anlayışsız olduklarını düşünüyorum. Bak kurallara uyuyorlardır, uymuyorlardır beni ilgilendirmiyor ama çok da anlayışsızlar ya Enis'ciğim.
Doğrudur. Anlayışsız giremem ya. Ama ben de şey biliyorum evet genelde yol
vermez
vermeme
abi.
Olayını ben de biliyorum. Çünkü yani ben çok söylendim abla yani şu yolu versen ölür müsün diye
evet, aynen.
Trafikte söylendim çok hatırlıyorum yani.
Yol vermiyorsa ya tamam erkeklerde de oluyor bak her erkek yol veriyor diye bir şey yok.
Yok canım vermiyor.
Öyle tabii. Bir dünya yok hızlanan adam çok görürsün.
Ama oran olarak söylüyorsun
ha, sen. Oran olarak onu söylüyorsun. Ben bir kadından yol aldığımı görmedim yani şu ana kadar. Öyle bir durum
kadın
söz konusu.
Kadın şoförlere cevap hakkı doğuyor. E tabi herkes de bir değil bu saç yani sonuçta hiçbir yere varmayan bir genelleme yani.
Evet bir haber daha yapalım cinsiyetçi.
Yapalım abi.
Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya çıkarmış.
İyi de kadın pantolonları dar değil mi zaten?
Dar ve küçük ceplilermiş abi.
Olabilir
bak
abi.
Şimdi şöyle bir oran var. Pudding'in yaptığı araştırmalarda ABD'nin en popüler kot markalarından 20'sinin cep boyları ölçüldü. Ve kadın pantolon ceplerinin erkeklere oranla oldukça küçük olduğu kanıtlandı. Kanıtlamışlar bak bunu en sonunda. Bir bunu araştırma ve yani. Analiz yani.
Elini cebine atsaydın bulurdun ya.
Tüm bu nedenle karşı. Günlük hayatta cep telefonlarını cepline taşıyan kadınların telefonların yarısı ceplerinden dışarıya taşıyormuş.
Yani çantalarını taşıyorlar zaten.
Evet.
Ya da arka cepte.
Mesela örneğin Samsung Galaxy S9 kadın kot pantolonunun sadece %20'sine sığıyormuş. iPhone'da %40'ın iPhone'un. Yani S9 daha az cebinize sığıyor almayın demiş Amerikalılar.
Bazı şeyleri ben hakikaten bilim düşmanı değilim ama neden araştırdıklarını anlamıyorum. Şu an
abi şimdi aslında,
sosyal bir deneyim bu.
Aslında
ne bu?
Bu sosyal bir konu aslında bakma yani. O kadar küçük ki cepleri hiçbir şey koyamıyorlar ya, diyor.
Zaten eskiden şeydi hatırlarsın. Telefon üreticileriyle ben Samsung'tan bir Türk yetkilisiyle konuşuyordum galiba bir dönem böyle. Şeyden bahsediyordu işte cep telefonlarının cebe sığma boyutu üzerine bir konuşma vardı. O zamanlar o önemliydi. Kaç sene hatırlamıyorum ama bir 6-7 sene olmuş olabilir. Yani cebe sığması lazım o telefonun ki taşınabilsin diye. Ama sonradan o trip geçince galiba özellikle kadın tarafında. Çünkü en büyük sıkıntı şu diyordu. Yani erkekler ceplerinde taşıyorlar. Hani onların sığması lazım ama kadınların ceplerinde taşıma oranları erkekler kadar yüksek değil. Yani o yüzden küçük mü olacak? Yoksa telefonlar kadınların çantalarına göre mi tasarlanacak? Hani o konuda böyle bir muhabbet vardı. Ama ya, şimdi büyük büyük çıkıyor telefonlar.
Ya ben Note 9 taşıyorum. Şu anda cebimde test etmek amacıyla işte gündelik hayatımda çok kullanıyorum. Büyük. Abi bana iki kişi metroda uyardı. Abi telefon cebinden bayağı bir çıkmış. Çekerler onu diye. Çekerler. Adam uyardı artık. Çünkü telefonun yarısı dışarıda duruyor.
Ya ben
koyacak yer bulamıyorum ki.
Mesela ben çantada hiç telefon taşıma alışkanlığım yok. Yani ben sırt çantasıyla gezerim hep ama hep telefon devamlı elimde olduğu için cebime koyuyorum yani.
Tabii ki
yani
çağırdığını atacaksın abi.
Yani ama kadınlar mesela biraz daha el çantanı şey omuz çantaları var ya genelde orada taşıyor.
Abi eşime telefon vereceğim zaman ben kılıf, cam, koruma her şeyini yapıyorum. Çünkü ilk gün
pert
çantada taşıdığı için. Ya çantada taşıyor kadınlar yani öyle bir durum söz konusu. Ama...
Bu araştırmayı biz bir yere bağlayamadık ama bu kadar konuşmuyoruz.
Zaten üzerine. Demiş ki yani boşuna niye araştırıyorsun ki bunu falan demiş ama kesin bir şey yarıyor abi bu.
Sen de bunu niye aldın haber olarak?
Bu üreticilere referans veriyor çünkü gençler çanta taşımıyorlar bak. Genç kızlara falan bak. Çantası olmayan bir sürü insan görebilirsin yolda. Çanta da onlar için sıkıntı ki.
Bilmiyorum, ben çantası çok...
Çantayı da ben çok abartı buluyorum. Çok büyükler abi. Onlara da yazık, omuzlarına falan.
Küçük vardır ya. Küçüğü de var. Abi bir kere bir şey söyleyeyim. Zaten bir kadının yanına aldığı şey erkekten çok daha fazla.
Evet.
O yüzden onun hepsini cebine şey yapamayacağı, sığdıramayacağı için
çantada tutuyor.
Çantada tutacak yani. Öyle olmuşken telefonda koyması çok anormal değil.
Önemli bir gelişme var. 40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğmuş. Şimdi ilaçlar, bir kimyasal ilaçlar, bir de biyolojik silahlar ilaçlar olarak ayrılmış. Biyolojik silahlar diyorum yalnız, nereye hemen kafam gittiyse. Şimdi kimyasal ilaçlar tabii ki sentetik malzemelerden, bazı kimyevi ilaçlardan oluşturuluyor ve işte öldürme amaçlı. Biyolojik silah diyorum hala ya, ilaçlardan.
Allah Allah, adam taktı silahlara ya.
Biyolojik ilaçlarda işte bazı moleküller falan oluyormuş protein bazlı ve hücrenin gidip proteinlerine yapışıp işte onu virüslerin yayılmasını engellemek, virüsün başka şeylerle birleşmesini engelleyip onun yok olmasını sağlamak üstüne adapte edilmiş. Şimdi akut lösemide Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yeni bir ilaç geliştirilmiş. Şimdi daha öncesinde akut lösemide bu lösemini hücrelerin, zararlı hücrelerin diğer hücrelere birleşmek için birkaç proteine odaklanıyorlarmış onlar. O proteini engelliyorlarmış yapışması için, gidip diğer hücreye zarar vermesi için yapışıp, ama akut lösemide hücreler çok hızlı mutasyon geçirip adaptasyon geçiriyorlarmış. Sen ona eğer engel koyduysan o başka bir protein geliştirip öyle yapışıyormuş. Şimdi diyorlar ki parça tesirli bomba gibi, hani birçok proteini engelliyor bulaşabileceği. Ve farelerde deneme yapmışlar mesela. Tabii ki o fareler insan genine çok yakın özel laboratuvar fareleri üstünde deneyler yapılıyor. Çeşitli hastalıklar geliştiriliyor onlarda. Şimdi lösemili farede akşam enjekte ettikleri ilacın sabah kalktığında farede bütün lösemi belirtileri bitmiş abi. O kadar etkiliymiş şu anda. Ve FDA onayı aldıklarında, Amerikan ilaç vermeden önce Tarım Bakanlığı mı ilaç şeyi mi o, Sağlık Bakanlığı mı, öyle bir onay almaları gerekiyor olur işte. Oradan onayı alırlarsa insanın denemelere başlayacaklarmış. Diyorlar ki inanılmaz bir şey bu. Bir de kök hücreyi de öldürüyormuş. Lösemili kök hücreyi. Böylece lösemini tekrarlanmasını da engelliyormuş. Çünkü akut lösemide en büyük sıkıntı tekrarlıyormuş o.
Ya şey çok enteresan geliyor bana. İşte normalde komple teorilerine inanan bir insan değilim. İşte dünyada bize şöyle şeyler yapılır. Aslında uzaylılar da geldi de 51. bölgede şöyle oldu falan. Çok inanmıyorum yani. Doğrudur değilim. Ama çok gerçekçi gelmiyor bana, ama hep şu teori vardır ya. Kanserin tedavisi aslında bulundu ama ilaç şirketleri izin vermiyor. Sonuçta orada çok büyük bir pazar var falan diye. Ya teknolojinin ve efendime söyleyeyim yapay zekanın, sentetiklerin falan her şeyin çok hızlı geliştiği bir dönem değil mi şu dönem? Çok evet, hızlı gelişiyor ama bu kanser tedavisi olmayan hastalıklarla alakalı devamlı olarak her sene bir şeyler duymamıza rağmen tam anla bak, ben geçen sene de böyle bir haber duydum. Ondan önce sene de hani bu değil birebir ama tedavi bulunuyor, çok yaklaşıldı, üretime geçilecek bilmem ne diye, ama bir türlü sonuç alınamıyor. Hakikaten mesela burada şeye inanasım gelmiyor değil ya. Kaç yıl geçti? Yani insanlık tarihinden bu yana, ama hala şu konu tedavi anlamında bir gelişim sağlanamayan bir konu.
Kanser
çok
şimdi
yani,
birçok türü olan çok tabii kompleks çok bir var konu.
Aynen öyle.
Mesela Aziz Sancar'ın son yayınlanan bir araştırması var. Bir röportajda okuma fırsatı buldum bu sabah. O da bağırsak kanseriyle ilgili yeni bir araştırmaya imza atmış. O araştırma şunu gösteriyor. Biyolojik saate uygun zamanlarda eğer sen kanser ilaçlarını alırsan, kanser ilaçlarının zararlı hücreler yanında hiçbir zarara dokunmayan normal hani masum hücrelere verdiği zarar azalıyormuş. Biyolojik saate uygun şekilde ilaçların düzenlenmesiyle kansere karşı daha etkili bir savaş verebiliriz diye adam laboratuvar ortamında şu anda kanıtlamak üzereymiş. Yakında sonuçlarını açıklayacakmış yani, ve devrim ya yaratacağı söyleniyor bunun kanser umarım tedavilerinde. Yani. Ama Aziz Sancar'a şeyi soruyorlar. Diyorlar ki kanser tedavisi niye geliştirilmedi? Diyor ki bu inanılmaz kompleks bir konu. Ben hiçbir
ben
şekilde...
Ben de bilmiyorum. Kimse yani tam
evet,
olarak bilmiyorum.
Ben hiçbir şekilde bir günde ya da bir haftada yeni bulunacak bir yöntemle kanserin tamamen yok edilebileceğine inanmıyorum şu anda demiş. Kanser inanılmaz kompleks bir konu ve bilim taş üstüne taş koyarak ilerler. Benim araştırmam yılda 6 milyar doların harcandığı kanser tedavileri araştırmaları içinde sadece bir basamak olacak demiş. Yani öyle, adam öyle şey demiyor. Ben biyolojik saati çözersem, işte hangi proteinin gen yapısının neyin bozulduğunu çözersem anında ertesi gün kanserden kurtulduğunuz demiyor bak.
Ama bir önceki haber öyle diyor.
Bu haber sadece dikkat edersen akut lösemiye karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğinden bahsediyor. Yine bir sürü kanser türü var. Burada tabii sadece asıl umut verici konulardan bir tanesi, diğer kanser türlerinde de aktif bir şekilde kullanılabilir diyorlar bunun için. Heyecan uyandıran bir şey. Ama bunun laboratuvar deneyleri, insanlı deneyleri falan filan derken 10-15 sene.
Bilimsel bir konu. Acaba insanoğlu hiç ölümcül hastalıklardan kurtarabilecek mi? Çünkü hep insan tarihi boyunca şey oldu ya. İşte bir şey bulundu, Atıyorum gripten bile milyonlarca insan öldü zamanında. Grip tedavisi bulundu, başka bir ölümcül hastalık. Onun tedavisi bulunuyor, başka bir... Yani devamlı olarak bir şey halindeyiz. İşte virüsler evrim geçiriyor, bizim tedavilerimiz bir şey oluyor falan. Hani devamlı böyle bir evrimsel bir
mesela
döngü var.
Biriyle konuşuyorduk. Üzerinde. Erdi miydi acaba ya da başka bir arkadaş da olabilir. Hani bilimin insan ömrünü uzatma şeyi aslında sadece 4 sene falan uzatabilmiş bilim insan ömrünü. Şu ana kadar ki bilimsel geliştirmelerle.
İyi bile 4 sene az bir rakam değil abi. Sana bugün 4 yıl fazladan koysak... Ya Allah bereket versin dersin ya.
Yani evet, ortalama insan ömrünü o kadar uzatabilmiş. O da şeyden dolayı tabii ki. Şimdi ortalama insan ömrünü bilim 4 sene uzatabildi derken dünya genelindeki araştırma yaparken hepimiz o bilime o kadar hızlı erişemeyebiliyoruz. Çok büyük bir kesim var. Adam açlıktan ölüyor. Yani ortalama insan ömrü o yüzden de uzamayabilir. Şöyle bir gerçek de var. Şimdi zaten bilim insanları, doktorlar falan izliyorsa eğer eskiden Mısır'da mesela Firavun'a falan bakıyorsun. Adam 22-26 yaşında ölmüş. Diş çürüğünden ölmüş. Bilmem neresi yani, iltihaplanmış ölmüş öyle. Falan filan. Yani aslında şu anda baya bir bilim sayesinde, ilaçlar sayesinde yaşıyoruz yani.
Şey aklıma geldi benim de. Bu hücre yenilenmesi muhabbeti var ya. Hücreler ölmeye başlıyor, yenilenmiyor bir yerden sonra. Yaşlandık işte, ölüyorsun falan filan. Hani en zaten şey o galiba.
Şu anda onun üstüne de çok odaklanılmış. Evet.
Ütopik nokta o, çözülürse eğer baya ölümsüz oluyorsun aslında.
Şey ya, ölümsüz oluyorsun da.
Doğal yolda ölümsüz oluyorsun
en azından. Benim istediğim ne biliyor musun? Benim istediğim ölümsüz olmak değil de 70 seneyi 35 yaşında tamamlayayım. Yani anlatabildim mi?
o enerji mi olsun?
O enerji de tamamlayayım.
70 yani
o...
ne abi sen de? 35'e kadar bari 1, 2, 3, 4, 5 diye gel de 35'ten sonra 35 olarak kal.
Ya işte
35 yaşında doğuyor böyle. Merhaba ben geldim anne
yani
baba.
Yani anladım, 35 yaşına falan gel maksimum. Hadi 22, 24 de olabilir.
Ama o enerjiyi korumak istiyorsun.
Hani oradan sonra tamam 70 yaşında yine öleyim.
Ama o zaman ölüm de çok acı olmaz mı be? Düşünsene sağlıklısın, dinçsin. Hani o abi ya. Ben yoruldum artık kenara çekileyim.
İşte onu demek istemiyor insan ya.
Demek istemez hiçbir zaman. Tabii yaşlı olmadığımız için etrafımıza gördüğümüz
yani
işte.
Yani yaşlılara da buradan selamlarımız. Yani büyüklerimiz tabii ki ama şey çok garip. Yaşlandığımı ben ne zaman anlıyorum biliyor musun? Çok sevdiğim bir sanatçı çıkıyor. Yapıyorsun böyle. Çünkü adam o kadar yaşlanmış. Adam zor konuşuyor falan. Oğlum diyorsun kaç ben yaşlandım gün? Ya. Hani kaç senedir yaşıyorum ben falan diyorsun.
Ben de geçen şeyi gördüm bir televizyonda.
Hep filmlerde onlar ölümsüz gibiler.
2000'lerin unutulmaz... TV şovları mı ne bir şey gördüm. 2000'lerin mi dedim. Zaten 2000'lerde değil miyiz ya dedim. Hani ne demek gibi bir gördüm. Ana kaç yıl geçmiş. Kaç
abi zaten
yıl?
Şey vardı ya. 2000 yılında doğan çocuk ki 18 yaşında.
Yani. Hani, biz genciz gene yani bakma.
Evet bak 2000 yılında doğan çocuk 18 yaşında Enis'cim. Sen 2000'li yıllara girerken yani. Goy goyu hatırla yani.
Aa, milenyuma giriyorduk diye bir evet, şey olacak zannettik.
Evet çıkacak falan diyorduk.
2000'ler çok komikti ya. Hatırlayan bir sürü izleyici
vardı. Jennifer Lopez'in Countdown şarkısı vardı biliyor musun?
Ama zaten Süheyl'le Behzat Uygur'un şeyini hatırlıyorum. Milenyuma girdik diye onlar bir şov yapıyordu televizyonda. Hani böyle saydılar tamam şeyi hiç unutmam. Milenyuma gireceğiz. Tüm goy goy milenyum üzerineydi. Evet, tüm pazarlama evet. Kapitalist düzen milenyumdu.
Bir de şey var. İşte sayaçlar duracak. Bilgisayar dünyası çökecek.
Evet ya efsaneler zaten var. Yok Maya takvimi falan filan gibi geyikler var dönemde. Şey diyorum işte 3, 2, 1 huu milenyuma girdik ama bir dakika sonra tamam şey. Ne oldu ya uzaylılar gelmedi bir şey gelmedi kardeşim hani milenyum yani. Yani insan böyle bir tabii bir şey olacak gibi. Bir şey orada ya. Benim zaten yılbaşına olan bakış açım değişmişti. Çünkü çok gaza gelmiştim niye bilmiyorum.
Hepimiz ama öyle bir gazladılar ki 2000'li yıllar.
Nasıl ya şimdi
şey
tarihe 2 ile başlayarak mı yazacağız?
Ben şu an 2018 yazarken zorlanıyorum. 2019'u nasıl yazacağım bilmiyorum ya.
Ben bir ara 2008 yazıyordum. 2018 yazacağım ama devamlı 2008 yazıyordum.
Şimdi Nine Gag'i ben ziyaret ediyorum böyle canım sıkıldığı dönemler. Çok şey. Orada geçen bir şey vardı ya. Adam demiş ki gençler farkında değilsiniz ama 2018'in bitmesini işte 4 ay kaldı, 6 ay kaldı falan orada geri sayıyorlar böyle. Adam daha çok geriliyor.
Değil mi? Daha da yaşlanıyoruz.
Yani. Ya harbiden 2018 bitiyor abi.
Ya yaşlanmakta bir sıkıntı yok abi. Yeter ki ömrümüz hayatımızı olabildiğince mutlu geçirelim ya.
Evet doğru. O da haklısın. Allah sağlık, sıhhat versin arkadaşlar.
Hayır, ama sağlık abi. En iyi
kansere hakikaten... karşı bu kadar böyle bilimsel gelişme olması da sevindirici.
Bak bir de yaşlandığını nereden anlıyorsun biliyor musun? Her şeyin başı sağlık demeye başlıyorsun ya.
Vallahi.
Oradan anlıyorsun. Çünkü hakikaten sağlık. Ya her abi, şeyin başı hakikaten sağlık yani.
Birincisi stres de olmayacaksın ama. Yani stres de insanı öldürüyor. Sağlıklısın.
Bizim gibi bir, bizim işle alakalı söylemiyorum. Bizim gibi bir ülkede yani
ister istemez
her şeyden. Stresli olmadan yaşamak çok zor. İnsanımız stresli, biz stresliyiz, yaptığımız stresli, ortam
stresli.
Abi
geçen
stresli,
bir haber vardı. Siirt'te düğünde havai fişek atıyorlar. Yüksek gerilim hattına isabet ediyor. Kablolar kopup kalabalığın üstüne düşüyor. İşte 4-5 kişi yaralıydı.
Abi öyle Türkiye'de yani
o mutlu anda o durumu düşünüyorsun, üzülüyorsun ya yani insanların için.
Ya bırak havai fişeği. Hadi o gene yani iş bilmezlik olabilir ama orada havai fişek yapan firmanın bakması lazım. Büyük ihtimalle öyle bir firma yok hani kendileri yapmışlar da. Firmalar çünkü bizde boş boşuna denizlerin orada fırlatmıyorlar vay fişekleri.
Ya, yani bir de yüksek gerilim hattının bu kadar topluluğun içinden geçmesi ama gerçi köyler de var.
İçinden mi geçiyor?
Bir de
köylüler
var.
Topluluğun oraya mı çıkmış? O bilinmiyor da.
Bilinmiyor.
Abi şey geçtim adam silah çekiyor ya. Havaya silah atış derken silah bir sekiyor.
Ya çoluk bah, çocuk ölüyor vuruyor. Evet onlar çok sıkıntı gerçekten. Ha,
böyle olduktan sonra kendi kendimizin canına kıymak konusunda çok ileri bir ülke olduğumuzu söyleyebilirim yani. Durduk evet. Yere kaza çıkarıyoruz maalesef.
Amerikan Kimya Derneği ve New York Eyalet Üniversitesi işbirliğiyle bakterilerle çalışan kağıt biyo bataryalar geliştirmiş. Şu anda pek piyasaya çıkmaya hazır değil. 4 aylık raf ömürleri varmış ama patentini falan almışlar. Bunu geliştireceğiz diyorlar. Tek ömrü uzatma kısmı kalmış. Bu bataryalar elastik katlanabiliyorlar. Ve bu sayede hem şey diyorlar. Yani bu bakteriler sayesinde çevreye çok az zarar verecek. Hem de enerji üretiyorsun. Katlanabilir batarya olduğu için de farklı teknolojilere, farklı şeylere kapı aralayabilecek bataryalar bunlar diyorlar. Hmm. Ama şarj olabiliyorlar mı? Bu konuda henüz bir bilgi yok. Bakteriler yaşadığı sürece elektrik üretebiliyor mu? Mesela bununla ilgili de bir bilgi göremedim detaylar kısmında. Hmm. Ama çok enteresanmış. Biyo bataryalarda egzoelektrojenler varmış. Bu egzoelektrojenler hücrelerinin dışındaki elektronları itebilen ve aktarabilen özel bir bakteri türüymüş. Bunları kağıda tutturuyorlarmış. Bu canlılarda o şey sayesinde ya da kağıttan bir şey mi yiyorlar ne yapıyorlar? Sonuçta bir enerji alıp elektrik evet, üretmesi enerji. Lazım.
Yoktan
enerji üretiyorlar olması. Evet. Şarj olabildiğini düşünmüyorum. Belki ileride şey yapacaksın. Bir şey enjekte edeceksin. Yiyin gençler enerjiniz yerine gelsin diye.
Aklımda çok psikopat şeyler canlanıyor değil mi? Böceklerim var, yaratıklarım var be burada böyle. Elektriği oradan vuruyorsun falan. Sonra onun da hayvan hakları falan çıkar tabii.
Ya da büyük çiftliklerde elektrik üreteceğim belki de evlere.
Belki de.
Olabilir. Yani bakteriler şeyi söylüyoruz zaten biz. Hani bunlar yayılsa işte insana zarar verir mi falan filan diyoruz ya. Şey demişler geçen de yani onlar zararsız bakteri.
Evet.
Sende işi yok adamın. Hani adamın derken canlıdan bahsediyor. O da bir canlı.
Bakterinin sende işi yok. Kardeş biz uğraşmıyoruz seninle diyor
yani. Evet bilimsel haberlerimizde size ışık tutacak bilimsel haberlerimizde böyle sona geldik. Senin birkaç Gamescom'un vardı ya ben onları dinlemek istiyorum Enis için Mesut'cum programın sonunda.
Geçen Almanya'da tam şeyin orada oturuyor. Abi bir Gamescom'um yok aslında ya çok fazla. Bitti. Muhabbet bitti.
Ya yok. Of var ya.
Çok salak bir şey yaşadım ya onu anlatayım. Şimdi Gamescom'a geçen hafta bahsettik bundan gerçi. Randevu sistemiyle gidiyorsunuz oyunlara. Yani oyunlardan randevu almanız lazım. Ben de şeyi çok merak ediyorum. Sekiro. Bu From Software'in yeni oyunu. Bloodborne yapanların falan. Randevu da Sekiro'dan istedim. Türkiye'de konuşuyoruz Pierre ile falan. Alamadım yani cevap gelmedi mailime ya da ben öyle gördüm öyle zannediyorum falan ama bir randevum yok. Ben de dedim ki şimdi randevunuz olmadığı zaman da genelde yapılacak taktik şudur. Basın önceden girebiliyor alana. Şimdi orada çok büyük bir eğlence alanı var tüm insanların akın ettiği ama basın olarak önce giderseniz çok uzun sıra beklemeden oyunu oynayabiliyorsunuz. Yoksa 2-3 saatten aşağı giremezsiniz.
Öyle evet.
Acayip kuyruklar var hatta insanlar nasıl bekliyor bilmiyorum o kuyruklarda.
2-3 saat yine iyi bu arada.
Ya yani en iyi ihtimalle 2-3 saat sandalyeni falan açıyor zaten insanlar genelde. Bir günde 2 oyun oynarsan şanslısın yani. Velhasıl ben bir baktım sıra az. Dedim yarım saatte ben buraya girerim. Hatta fotoğrafım var.
Gördüm.
Sıradayken gördün
adamlar
mü?
Adamlar Twitter'da paylaşmışlar bizimki orada.
Ha böyle duruyorum telefona bakıyorum falan. O sıra işte oradayım.
Herkes sosyalleşmiş konuşuyor.
Hatta ilkinde de fotoğrafım varmış.
Aa.
Kafam gözüküyormuş. Aldım böyle açıklık var kafamda.
Abi beni arkadan kelden yakalayan bir takipçimiz izleyenimiz vardı. Dedim ki beni arkadan yani arkadan görmüş adam kelinden tanımış ya.
O kadar
dedim ki helal olsun dedim ya.
Bir kelime
bu kadar spesifik demek ki orada.
Sana ait bir kelime vallahi. Yani. Velhasıl sırada bekliyorum abi. Saat 11.20 geçiyor falan. Yarım saati beklemişim bilmem ne. Bizi içeri aldılar. Önümde 4 ya da 5 kişi var. Yani 5 kişiden sonra oynayacağım oyunu. Girdim içeri. Mesaj geldi. İşte hi Enis ben Cassandra. Activision'dan ulaşıyorum sana. Sekiro randevum var. Dedim ki benim randevum yok. 11.30'da randevu. 10 dakika var. Dedim oyunu oynayacağım. Randevuda da bu arada oyunu oynuyorsunuz. Yani farklı bir şey yapmıyorsunuz ama adamlar ayarlamışlar bir randevu. Benim haberim yok randevuda. Şöyle durdum. Önümde 3 kişi var. 10 dakika var. Ulan 3 kişiyi beklesem mi yoksa 10 dakika sonrakine gitsem mi, koşsam mı, yetişsem mi diye. Şimdi dedim ki o kadar randevu alınmış. Gitmezsem gitmedi olur. Gideyim bari oynayayım. Fırladım sıradan çıktım. Ayıp
dur
olur.
Ya inşallah beklediğim şey değildir dur.
Hayır beklediğim şey değildir Hikmet. Ayıp olur dedim çıktım. Koşuyorum. Nereye koşuyorum onu da söyleyeyim. Eğlence alanından İş alanında business'e koşuyorum. Çünkü genelde firmalar hatta %99'u iş alanında oynatırlar oyunlarını. Koşuyorum bir yandan tam da şeyi soruyorum. Sizin şey nerede? Stand nerede diye soruyorum. Yoldayım koşuyorum yetişmeye çalışıyorum. Cassandra geliyorum ben. Geliyorum sizin stand nerede dedi. Eğlence alanında dedi. Gittim abi. Kadını buldum. Çıktım standa beni geri soktu. Ve 15 dakika boşu boşuna ona yetişeceğim diye koştuğum. Sonra hay anasını bacısını bilmem ne diye diye küfrede öfrede geri soktu. Ve beni bildiğin o çıktığım sıra var ya oradan tekrar içeri soktu. Ve sen oradaki bodyguardların, güvenlik görevlilerin bana bakışını gör. Koşarak çıkıyorum. 2 dakika sonra oyunu oynayacağım. Herkes şaşırmış çünkü o kadar sıra beklemişim yani. Sonra tekrar geri geliyorum. Böyle bir bakıyorum, selam ediyorum falan. Evet, benim o gerizekalıyım ben, evet farkındayım diye.
Fena durduk olmuş yere, ya.
15 dakika boyunca koştum. Sonra geri geldim.
Ben neden korktum biliyor musun?
VIP'den girdim sadece, o kadar yani.
Seni çağırdılar, video izlettiler. Hani bir de
öyle bir şey olsa var ya. Abi, daha fena o ya.
Ubisoft'ta oldu işte ya. Ubisoft genelde oyunlarını full oynatan tek firma.
Oynatır ve capture filan alırsın yani. Tabii. SSD diye capture alırsın, aynen. 4K.
Full böyle 100 GB'lık dosya verirler sana. E hayvan gibidir, efsanedir. Her sene de aynısını yapar. Bu sene de Assassin's Creed'de öyle yaptılar. Division'da da öyle yapacaklar diye. Çünkü Division'ı oynattılar E3'te. Girdim abi Division'a, heyecanlıyım, bekliyorum, oynayacağız falan diye böyle. Bir odaya girdim. Bir tane adam bilgisayarını açmış. İki kişiyiz, oturuyoruz, sunum yapacaklarmış. Ya neyini sunum yapacaksın abi? Zaten 50 kere oynattınız ya. Ya o kadar sıkıcı bir sunumdu ki bana 3, ya yarım saat boyunca şeyi anlattılar. Efendime söyleyeyim, Washington'ı şöyle yaptık, Washington'ı böyle yaptık, çevre şöyle oldu, böyle böyle oldu. Ay, o kadar sıkıldım ki dinlerken. Ha, uyudum uyuyacağım, zaten yorgunum.
Bir de oyun aslında tamam birazcık grafiksel detaylar artmış ama karlı değil, yeşillik alan artık. Yani aslında Washington dediği filan o yani.
Ya şeyi de anlatmadı. Şey anlatsa okey diyeceğim. Şu tarz görevler yapıyorsunuz, bu tarz görevler. Yok, Washington'da çok çeşitlilik var. Bir yeşilliği var, bir kuraklığı var. Belediye binası var da, başkanlık binası var da, toplanıyoruz falan. Ya o kadar bayık bayık şeyler. Sırf gelmek için gelmişler belli yani. O sunuma orada gerek yok. Bir de bu tarz Gamescom fuarlarında tek atımlık slotlarınız var. Yani yarım saatiniz var. Ya ona ya ona gideceksiniz. Hani çakışıyor bazen çünkü şeyler. Ben buna gideyim diyorum mesela. Lan keşke buna gitseydim oluyor ondan sonra.
Yalnız adamlar yaklaşık 1000 dolarlık 4K bir capture cihazı kullanıyorlar. Önünüzde bir ekran duruyor. Evet. Ekran işte Full HD çözünürlükte. Ama üstüne SSD takıyorsunuz.
Evet.
4K sesi, görüntüyü capture ediyor arkadaşlar, 60 FPS. Cam gibi SSD'ye direkt olarak böyle artık Allah ne verdiyse döşüyor. İşin güzel tarafı sesiniz de ayrı banttan kaydediliyor. İstersen sesini kapat, istersen aç. Mesela kendini facecam'le çektin. Kendi sesinden senkronize et. Sonra kayıttaki sesini kapat. Kendi mikrofon sesini kullan falan.
Tekte bile yapabiliyorsun bazen ya neredeyse.
Abi inanılmaz güzel ya. Yani adamları takdir ediyorum bu konuda. Capture'sa orada şey ama sana ama en azından oynadın sen oyunu bu arada, onu söyle de
bari. Oynadım. Bana yani jeton verdiler. Jetonla şey sıra beklemeden geçebiliyorsunuz.
Evet.
Oynadım ama çok yani 3 tane Alman var, bir ben varım. 4 kişi co-op oynuyoruz. Hiçbir şey anlamadım oynadığımdan o yüzden.
Neyse, betası yakında çıkar oyunun ya. Oyun bayağı hazır duruyor.
Zaten Ocak'ta mı Şubat'ta mı? Evet. Mart'ta böyle bir şey de geliyor olması
yakında
lazım.
Yakında oynarız yani hep beraber.
Şeyi hiç beğenmedim. Aynısı Darksiders'ta da oldu. Darksiders'ta girdim oynayacağım zannettim. Bir girdim 4 kişi. Böyle sunum yaptılar bize. Sunum izledim böyle.
Ya Cyberpunk'ta bana şöyle bir şey oldu. Cyberpunk'a ben randevu almadım. Daha doğrusu şöyle, E3'te Cyberpunk'a randevu almadığım için girememiştim. İçime böyle şey olmuş, dert olmuş. Yani ulan gittin oraya kadar. Herkes ballandıra ballandıra anlatıyor. Bir randevu al be adam yani, değil mi? Gamescom'a giderken de aslında ben Nvidia'nın RTX lansmanı için gittim. Bunu söyleyeyim, ben oyun fuarına katılmadım. Çünkü ben E3'te oynayacağım kadar oyun oynadım zaten. Hatta
doydum yeter diyorsun.
Sony ile falan karşılaştık orada, şey dediler. Sen Türkiye'de ilk Spider-Man'i yayınlayan basın oldun falan dediler. Ki onlar basın götürdü oraya. Hani biz yoktuk içinde. Basın değillerdi daha doğrusu. Influencer'ları götürmüşlerdi, pardon. Şimdi yine oradayım. Dedim ki oyun randevusu almayayım falan. İşte Tellverse'e gittim abi. Konuşurken orada Cyberpunk falan konu açıldı. Dediler ki Sony'ciler biz gideceğiz, randevu aldık. Dedim burada Cyberpunk var değil mi? Benim yine jeton düştü. Abi Ali girdi araya. Tellverse'ün genel müdürü. Onların genel müdürünü tanıyor. Adam dedi ki slot yok. Gelemezsin.
O bile dediyse yani.
Abi var ya. Peh.
Ben dedim. Sana şöyle söyleyeyim. Bayağı sinema salonu gibi yapmış herifler. 50 dakikalık sunum var. Merdivenler bile doluydu.
Ya ben merdivende oturmaya, ayakta kalmaya da razıyım ya.
Zaten benim oturduğum yeri görsen merdivende oturmayı tercih ederdim. Ben sıkıştım duvara. Yanıma da bir tane irice bir abi geldi. Ben of fenaymış. Şöyle duvar var burada, ben varım, abi var. Böyle izledim sunumu.
Bir de bak, normalde allığı var. Fuara gidersin. Adam sana üyesi bellek verirse tişört falan. Uy, falan yaparsın. Bunlar şey veriyor ya.
Figür veriyor. O nasıl bir figür ya?
Abi figür veriyor adam ya.
Manyaklık, o kadar masraf yapılmaz ya. Gerçekten ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda.
Abi helal olsun. Ve onu E3'te de dağıttılar.
Yani millet onu çekilişle falan yapsa oraya izlem olur, biliyor musun?
Ya ben E3'te elinde taşıyanları gördüm. Dedim satın almışlardır bunlar. Çünkü figür o kadar kaliteli ki. Dedim ki bunu satın almışlardır.
Yok figürün abi. Boyutu da büyük. Yani evet. Küçük de değil.
Abi figür veriyor. Action figür veriyor ya.
Biz God of War'a Norveç'e gittik. Bak Norveç'e gittik yani. Hani ve belli bir basın sayımız var. Yani öyle 600, 700, 800 bin kişi falan yokuz içeride. Çok da güzel şey set ayarlamışlar.
O inanılmaz bir etkinlik. Ya senin evet. Videon var bu arada kanalda.
Var var.
Evet izleyin. O etkinlik Norveç müthiş ya.
Var gerçekten yani. Unutulmaz bir gün geçirdim diye benim kanalda olabilir.
Clickbait bir başlık.
Aynen öyle ama unutulmaz bir gün geçirdim. etkinlik metkinlik her şey 10 numaraydı. Süperdi. Hiçbir itirazım yok ama mesela verdikleri figürler o şey var ya.
Küçük evet, anahtarlık.
Çibi figürler mi diyorlar onlara
ya
böyle.
Ya şey işte.
Anahtarlık hani... ya şu böyle kafası kocaman evet, şöyle. Evet. Sempa- iki tane öyle figür verdiler mesela.
Oyuncakçılarda falan kutudan çıkıyor. Ha, sürpriz paketten çıkıyor.
Ucuz figürdür. O kadar küçük değil. Ben ne yaptın sen de?
Biliyorum ya şöyle bir şey.
En ucuz figürler. Bir sürü şey verdiler. Eyvallah. Yani çok güzeldi aldığım şeyler ama.
Neler verdiler Enis'cim?
Bu adam da şey var videoda hepsi ya. Mont var, defter var yani.
Güzel ya ben sevdim verdiklerini.
Sakladığımız bir şey yok yani. Gören de 1000 dolar verdiler de göstermiyor daha çok.
Abi figür etkisi yaratmadı değil mi sende? Mont vermiş adam.
Ama o figür başka bir şey
figür
ya.
Gerçekten...
O figür pahalı abi yani. Abi
figürü görmeniz lazım ya.
Herkes şu an figürden övüyor zaten oyunu.
Kutu açılış yapsana figür.
Ya ne yapacağım canım açıyorsun bitiyor işte.
Olsun.
Allah Allah ya.
Lay oğlum yap ya. Yani en azından Instagram'dan falan yayınla.
Açmadım daha. Açayım.
Yapalım. Tamam. Instagram'dan yayınla.
Sana yapacağım özel. Canın çeksin diye. Bakalım bu kaçırdı
mı? Al Mesut'u mal falan diye. Gerçekten çok güzel figür ya.
Bizim bir arkadaşı görecektin. Sen şimdi isim vermeyeyim. Gerçi paylaşmış da. Ubisoft. O Ubisoft'ta çalıştı çünkü zamanında. Yani hani Ubisoft onu özel etkinliklere falan davet ediyor. Sen tanıyorsun zaten. O da biliyor büyük ihtimalle beni tanıyan insanlar da. Bir figür vermiş bunu Ubisoft. Nasıl biliyor musun? Çekmiş fotoğrafını koymuş. Zaten adam iki çantayla geldi. Bir dönüşte bir gördüm 50 tane valiz var elinde.
Maşallah.
Bir sürü figür var. Bir sürü ufak tefek incik cıncık carçut falan filan var. Ben bazılarını bıraktım mesela orada. Ben bunu getiremem dedim. Yani figür değil de. Nintendo mesela set vermiş bir tane. İçinde bardak var. Kahve bardağı. Ben de artık çok var bundan yani sığmıyor. Hani eşyaya sığmıyor yani. Ama tabii şey güzel oluyor. Tişörtler çok pahalı. Ben tişört almayı severim mesela
evet.
Şeyleri. 15 euro, 20 euro tişörtler. Pahalı dedim bize pahalı. Orası için çok pahalı değil de. Ve çok güzel tişörtler var. Türkiye'de bulamayacağınız tişörtler var. Bir sürü firmaya ait ama alamıyorsun. En azından 2-3 firmadan 2 tane tişört aldım mesela.
Evet o güzeldi abi.
Dying Light aldım. Sekiro tişört aldım. Çok da mutlu oldum
ben yani. Ben de şeye dikkat ettim. Şimdi siyah tişörtler canlı yayınlarda daha iyi gidiyorlar. Yeşil perde falan kullanıyorsan benim gibi.
Siyah her zaman daha iyi gidiyor zaten. Her evet. Şey iyi gidiyor yani.
Bir daha ben çok terliyorum. Siyah göstermiyor. Evet o da temiz yani. Çok güzel.
İğrençleşti
muhabbetimiz. Evet muhabbetin sonunda size bir detay daha vermiş olduk. Bu arada artık bitirebiliriz herhalde.
Bitti. Yani bitirelim konuştuk.
Saçma daha bir şey konuştuk. Kalmadı evet.
Çok boş bir bölüm ya, olmuş olabilir
bilim
belki.
Bilim de değil ki ama bilimsel olarak tabii ki şimdi bilim insanlarını rencide etmek istemiyoruz biz ekstra yorum getirip üzerine. Sonra bize yazıyorlar. Mesut'cum yaptığımız araştırmayı böyle dedin ama falan diye. Ben diyorum ki benden iyi mi bileceksin?
Ben mi buradayım sen mi buradasın kardeşim? Abi, ben buradaysam bir bildiğim var.
Şimdi haber dışında çok fazla yorum yapamaz hale geldim. Beyin önünde diyoruz arkasında çıkıyor falan bunlar sıkıntı. Ya, gençliği yanlış bilgilendiriyoruz.
Ben hiç bu konular için gelmedim. Yani sen bana dedin ki oyun konuşacağız dedin. Bir baktım yok Çin'le Amerika ile silah satıyormuş da Rusya oradan hacklemiş ne falan. Beni siyaset içine çekiyorsun kardeşim. Ben sana bu uzmanlıkla gelmedim ki. Adam ama bilirim ki, o ayrı.
İşte bu abi bizim bak geçen bak. Cem Yılmaz'ın şeyini izliyorum. Onun son Fundamentals miydi neydi evet, bir tane şeyi var. Diyor ki Türklerin diyor tek bir olayı var diyor. Bizim bilmediğimiz bir şey yok diyor. Değil herkes mi? Her şeyi biliyor diyor.
Bilmeyiz.
O öyle konuşurken kendimi gördüm dedim.
Ve işlerimiz o yüzden çok zor oluyor. Bak futbol bu konuda en büyük örnektir evet. Yani. Futbol bilmeyen imkansız ya. Yani
ben bilmiyorum ama harbiden.
Sen
ama
izlemiyorsun.
İzlerken yorum yapıyorum. Ama izlerken yorum yapamıyorum.
İzlerken yorum herkes yapıyor canım. Ben mesela işte eşim çok aktif takipçisi değil futbolu. Şimdi benle beraber izlemeye başladı o da böyle. Bir de ilk defa bu sene şey aldım işte yayın hakları falan filan. Normalde dışarıda böyle arada bir seyrediyorduk falan. Ben seyrediyordum da o benimle gelmiyordu.
Şeyden izliyordu işte periskoptan. Periskop kapatılınca.
Yok bu sene ben Fenerbahçe taraftarıyım da dedim hani Ali Koç gelmiş yani artık evet. Dedim evden de bir seyredeyim yani falan. Şimdi iptal ettirdim abi sıkıntı yok. Velhasıl neyse. Şimdi izliyorum öyle fanatiklerim ama izlemeyi seviyorum maçı. Her hafta takip ediyorum takımın maçlarını falan. İşte eşim de Galatasaraylı onun da maçlarını seyrediyoruz bakıyoruz beraber. Şimdi ilk hafta böyle şey hani offside, penaltılar, cartlar, curtlar, elle oynama bilmem ne falan. Onları ben şey yapıyorum falan. Şimdi şeye geçti. O Sabek niye oynuyor orada?
Orada
çok saçma. Bunlar niye geriye pas yapıyor falan. Ama anlatamıyorum da kendi bildiği var. Neden geriye oynandığını mesela şu an tam olarak şey yapamıyor. Kadına da bir şey diyemiyorum. Haklı. Neden yani? Hani kale orada. Bunlar niye geriye pas veriyor diyor. Ne diyeceksin yani şimdi bizde oyun kurmak bilmem ne falan. Haklı. Top orada. Neden oraya atılmıyor o toplarda geriye oynanıyor? Ben de anlamıyorum.
Abi ben Türk futbolunda yani hiç bilmeyen bir adam olarak izlediğimde şöyle keyif alamıyorum.
Ben biliyorum sen sor abi.
Abi sürekli topu alan bir an evvel topu ayağından çıkartmaya çalışıyor bak. Böyle pas atmak değil ama puf bir dikiyor şöyle. Birisi onu yakalamaya çalışıyor. Yani oyun izlerken keyif almıyorum. İngiltere Ligi'ni falan izlerken en boktan yani çok affedersiniz takımın en kötü takım diyeyim. En kötü takımın böyle şeyini izlerken maçını izlerken bir pas var bir şey var anlatabiliyor muyum? Bir çekişme var. Bizi sürekli topu şişiriyor adam. Tıps tıps.
Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Benim bu inandığım bir şey biliyor bilmiyor gene aynıyorum olsun ama bizde para çok. Türkiye'de ekonomi çok. Çok ama işi bilen hiç yok. Yani hep şey diyorlar ya, Avrupa ülkelerinde böyle bu takıma nasıl elendiniz falan filan diye muhabbet oluyor ya. Hep yan yana koyuyorlar. 1 milyon liralık takım işte 50 milyon liralık Türk takımını eledi falan diye. O milyonluk takım 50 milyonluk takımı eliyorsa bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz yani. Biz
evet, doğru.
Hep şey zannediyoruz. Avrupa'da çok büyük takımız, bize niye gelmesinler? Biz UEFA'yı almamız lazım bu kadar falan. O zaman niye alamıyoruz? Niye 1 milyon takımlar bizi devamlı eliyor? Niye 5 milyon takımlar bizi devamlı? Çünkü demek ki çok büyük bir hatamız ve yanlışımız var yani futbol içerisinde. Ben hayatımda bu kadar futbolu seven, bu kadar futbol ekonomisi büyük olan ve bu kadar başarısız olan bir ülke görmedim ya.
Değil mi? Hepsi gerçekten
var
o da.
Ve inanılmaz başarısız ya. Hayvan gibi. Futbolda yatıp kalkmayan adam yok neredeyse
ama
bu ülkede.
Ama ben şunu gördüm
ve
abi.
Oyuncu da yok piyasada.
İsim vermeyeceğim ama ben Galatasaraylıyım. Abi teknik direktörü kovuyoruz. Çok şükür gitti. Gelirken de tekrar alkışlıyoruz ve iyi ki geldi diyoruz. Yani bak aynı adam 4. 5. mi ne Galatasaray ve her gidişinde illallah ettiler. Zor gitti. Sonra gelirken de abi gel bizi kurtar dendi. Ben sadece o kısmı çözemedim.
Bu sadece futbolla alakalı değil ki, her şey de öyle. Dün AU dediğimize bugün OO diyoruz. Bugün HAHU dediğimize yarın O diyeceğiz. Bu hep böyle ülke yani, hafızamız, hepimizin hafızası balık hafızalı, ben size söyleyeyim. Futbol bu konuda en büyük örnek. Futbolda taraftarlar...
Çok kısa oluyor ama taraftarlar yani orada süre çok kısa.
Bak taraftarlar haftalık futbolda, ben sana net olarak söylüyorum. Bugün kaybedelim, yuh gitsin defolsun. Yarın kazanalım. En kral adam sensin.
Yani şimdi o adam için de stres. İyidir kötüdür demiyorum. Ben gerçekten anlamıyorum bu arada. Kimseye iyidir kötüdür diyemem gerçekten
tam
ama.
Tam uzaktan bakarım.
Şimdi kendimi düşünüyorum abi. Yani bizim de zaten işte var da o kadar yok en azından. Çünkü orada çok büyük bir ekonomi olunca söz söyleyen gazete yazarları falan filan oluyor. Şimdi işi bilenler sana laf atmaya başlıyor. Abi başarılıyken çok fazla övülmüyorsun. Tamam mı? Birazcık böyle başarılı oldun mu ya da o kadar fazla övüyorlar ki seni normalin üstünde övüyorlar. Bir yere çıkartıyorlar. En ufak hatanla da abi üstünden silindirle geçiyorlar. Hata yapma şansın. Abi bir yerde hata yapma şansın yoksa başarılı
mi
olamazsın.
Ben futbolcu olsaydım sosyal medya asla kullanmazdım.
Değil mi? Evet.
Ya bakmazdım yani. Çünkü biz mesela çeyrek internet ünlüsü adamlarız. Değil mi? Ya bizim hakkımızda söylenen bir şey bile.
Ben ünlü sayılmam yani. Sen yine biraz daha şey.
Yani işte çeyreği adamlarız falan. Ya bizim hakkımızda yapılan yorumlar bile böyle bazen yalan yanlış şeyler yazılıyor hatta.
Yazılıyorlar,
çok tek tük yazılıyor. Ya çok tek tük yani.
Ya beni sevmediğim şey tanımayan adamın seni kesinlikle gram tanımayan adamın senin hakkında tanıyormuş gibi yorum yapması çok sıkıntılı ya.
Ya bir de şey mesela diyor ki o şurada şöyle yaptı oradan para aldı zaten.
Abi bu çok kendini beğenmiş bencil herifin teki falan böyle başlıyor, tamam
nereden
mı?
Nereden tanıyorsun da nereden bilebiliyorsun yani? Ha, bencil herif dese de çok fark etmez. Gördün söylesin ama yani bir şey yapmadım, bir şey yapmış diye itham
i̇şte
ediliyor.
Evet.
O çok can sıkıcı oluyor. Bir de düşün futbolcusun. Yapmadığın bir şey var ortada veya yaptığın şey var falan. Öyle oluyor, çarpıtılıyor. Senin hakkında konuşan bin kişi var. E tabii bu işin getirisi de bu. Sonuçta Türkiye'de vergi ödemeden hayvan gibi para kazanıyorsun yani. Yurt dışından geliyorsan onu bilerek geleceksin kardeşim.
Vallahi evet. Alacağını alıp gideceksin.
Bizdeki en büyük sıkıntı abi. Her sektörde olduğu gibi futbolcularda da iş ahlakımız yok maalesef. Yani çocukların hepsi çünkü şey bilincili oluyor. Bir büyük kulüpte oynayayım, sözleşme imzalayayım şöyle 1-2. Bitsin. Kimsenin şeye hayali yok. Dünyanın en iyi futbolcusu olmaya çalışmak, Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışmak bilmem. Hani herkes belli bir seviyeye geliyor, tam hayatım kurtuldu diyor. Ona da saygı duyuyorum, ona da saygı duyuyorum. Herkes çok çalışmak zorunda
mesela
değil.
Mesela bizde şöyle bir şey vardır ama yani gerçek bir şey bu. Bu arada çok uzadı, sonlarda böyle bir örneği de vermek istiyorum. Ben kendim için düşünüyorum en azından. Yani benim zihniyetimde çok adam olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü ortalama bir adamımdır. Genel olarak düşünce ve şey kapasite olarak.
Klasik
yani. Abi şimdi bir şirketim olsa benim ya da bir uygulamam olsa birisi çıkıp bana dese ki Mesut'cum al 5 milyon dolar ya da 2 milyon dolar şunu düşünürüm direkt. 2 milyon dolar ne kadar ediyor? Bundan nerede yaşarım? Abi al git, ne uğraşacağım? Hani
zaten birazcık... sen asla şirket sahibi olamazsın.
Evet
sen.
Ne uğraşacağım, anlatabildim mi?
Bak orada şöyle bir fark var. İşte bu zihniyetteki
riskten
bir insanın...
kurtulayım. Bunu ileride batırırsam bak, ne olur hani?
Bu zihniyetteki bir insanın yanlış anlama ama bence o kadar büyük bir şirket sahibi olmasına imkan yok zaten.
Evet zaten öyle bir durum
çünkü
var.
Çünkü
adamın
kadar...
niye satmadığını falan da şaşıyorsun bazen. Hayırdır abi niye satmıyorsun?
Abi çünkü sadece ekonomik şey değil ki, bu hırs, başarılı olma hırsı diye bir şey de var yani insanda. Ya şimdi spesifik bir örnek var. Ali Ağalı. Sallıyorum, milyonları var adamın. Şey var, bilmem nesi var. Şimdi sen Ali Ağalı olsan uğraşır mısın inşaatla ya?
Çoktan bırakmıştım.
Şu saatten sonra uğraşır mısın ya? Ama öyle olmuyor. Kimse paraya bana bu yetti demiyor.
Evet ya, o da garip bir olay.
Sen de demeyeceksin. Yarın 2 milyonun olsa bu 2 milyonu daha nasıl kazanabilirim dersin. Satsam bir de sana bir şey söyleyeyim
mi? Şöyle bir şey yapıyorum. İddialaşalım. 2 milyon verin bana. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Bak sosyal medyada dahi görmeyeceksiniz.
Sana bir şey soracağım. Diyelim ki şu anda istediğin kadar param var. Şu anda. Bıraktın işi gücü. 35 yaşında adamsın.
Evet. Tamam,
bıraktın işi gücü. Ne hayalin ne?
Yok ya, ben bırakamam. Ben hep zevk için devam edeceğimi düşünüyorum zaten.
Ben de onu anladım. Mesela çok zengin.
Yani bu... Zevk için devam ederim yani.
Tabii zevk için işte diyorum ya. Mesela zengin gençlerin hep böyle adrenalin tutkusu araması, işte uyuşturucu bağımlısı olmaları bilmem ne diye bir hikayeler vardır ya.
Evet.
Amaç bulamazsın hayatta çünkü. Neden? Hayata bir anda yani hiçbir ihtiyacın olmadan başlıyorsun ve hiçbir şey çalışman gerekmiyor. Evet. Ve bir hobi geliştiremiyorsun, bir uğraş geliştiremiyorsun, hiçbir şey geliştiremiyorsun. İyi ki zengin değiliz o yüzden. Buraya bağladığım konuyu. Bak ben şu saatten sonra zengin olabilirim.
Fakir çünkü... ve mutlu olduğunu açıkladı adam yani.
Hayır bak çünkü hayata dair mutluyum. Şu saatten sonra çok zengin olsam hobilerimle uğraşırım. Ama doğarken zengin olmayı istemezdim ne yalan söyleyeyim.
Ben ikisini yani doğarken zengin olmayı isterdim. Ya. niye istemeyeyim abi?
Abi
şimdi Ali Koç'a
ya.
Bak. Ali Koç'a bak. Sence uyuşturucu bağımlısı bir yani. Ama tabii. Öyle bir anlattı ki sanki adam damardan alıp yatıyor bir 24 yani.
Koç ailesi. Adamlar Ali Koç'ta Fenerbahçe'nin başkanı oldu şimdi.
Sabancılara bakıyorsun
falan. Ali Koç'ta kendi kusura bakmasın buradan Ali Koç'u çok severim ama ben manyak mısın abi? Niye böyle Fenerbahçe'nin başkanı oluyorsun? Ya uğraşmaya demezler. Sen Ali Koç olsan Fenerbahçe'nin başkanı olur musun ya? Bak ben mesela taraftarıyım. Çok memnunum. Tamam ama ya şimdi sen çok saygın bir kişisin tamam mı? Herkes böyle ağzını desturla adını ağzına alıyor falan. Ortamlarda falan böyle işte Ali Koç bilmem ne.
Ağır abisin.
Ağır abisi falan. Şimdi spor yorumcusu Ali Koç olmamış ya diyor. Hani Ali Koç bu işi bilmiyor. Zengin baba parası yiyor diyor. Milleti meze ediyor. Ben adamda nasıl bir Fenerbahçe sevgisi varsa bak ben söyleyeyim. Ben taraftarım ama hayatta öyle bir şey girmem. Ya manyaklık yani. Çok affedersiniz sözlerim tabii.
Ama adamın hobisi de o işte ya.
Hobisi o da. Abi hobinin yüzünden 25 milyonla küfür yer misin ya? Yani Allah'tan çok büyük bir destek var adamın arkasında ama.
Bu arada takım nasıl gidiyor Fenerbahçe'ye?
Şu an sıfırdan kuruluyor inşallah. Kurulacak gibi duruyor yani.
Abi
şu an iyi
Fenerbahçe
gitmiyor.
Sıfırdan kuruluyor. Hiç gitmedi yani.
Çünkü hiçbir zaman kurulmadı gerçek anlamda sıfırdan. Hep böyle şey anlık transferler.
Bir de şey var değil mi? Son bilmiyorum. Son kapatmadan önce şu cahilliği mi de gider. Bir transfer limiti mi var? Neyi konuşuyor bunlar?
Financial fair play diye bir şey var abi. Kabaca özetleyeyim sana. Sattığın kadar alacaksın.
Ha okey iyi yapmışlar ya Allah'a şükür.
İşte o yüzden kulüplerin hepsi şu an UEFA'dan ceza yemenin eşiğinde.
Oh çok şükür o yani. En azından bizim Türk takımlarını dizginlemişler ya. Satabildiği
evet.
kadar
az.
Zaten
şu an o yüzden herkes böyle şey. Abi iki var olur mu falan diye.
İyi,
ya valla bir bozukluk çıktı bunu kabul eder misiniz diye geziyor.
Çok sevindim ya valla.
Bilim ve futbol mu yaptık şimdi biz programı?
Her şey oldu ya. Cahillik itirafımı da yaptım bu arada.
Yani,
bilim programının sonunda.
Bilim programının sonunda şu sözü söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.
Evet müthiş bir sonla bitiriyoruz. Bay bay.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.